Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam seyahatleri konuşuyoruz, seyahat psikolojisi. Yani psikolojimize faydası olan seyahatler, nafakamızı efendim rahat kazanabileceğimiz, gönül huzuru hocam dedi ya biraz önce, kalp huzuru demişti.
Evet.
Gönül huzuru kazanabileceğimiz hocam yere taşınalım diyor İmam Gazali Hazretleri. Hocam çok hak veriyorum. Bazen hocam mesela kötü bir mahalleye taşınıyor bir insan. Hocam 5 lira fark vermemek için çoluk çocuğunun kötü ahlak edince bir bölgede yaşıyor insan. Halbuki hocam 1 lira fark verse, çok az bir fark. Evet. Yani gücü yetiyor yani, yetmese tamam bir şey demem. Yan mahalleye taşınmıyor mesela bazı insanlar. Yani hocam tek ölçümüz ucuzluk da olmamalı bazen. Hani çoluk çocuğumuzun, ailemizin güvenliği, huzuru, evet, hatta güzel ahlaka kavuşması, bunlar çok önemli değil mi hocam?
Evet, çünkü sonuçta hocam bunlar olmadığında maliyeti hastalık olarak yansıyor yani. Niye? Çünkü hocam stres, kaygı, endişe, telaş, sıkıntı, üzüntü, daraltı insana o ödettiği maliyet çok daha fazla oluyor yani.
Yani hocam bazen çok para biriktirme odaklı aile tipleri oluyor böyle.
Evet.
Gücü yettiği halde bir bahçeli eve çıkmak, bir site, hani biraz daha bahçesi, çoluk çocuğu psikolojisi açısından yerine kötü bir yerde yıllarca yaşıyor. Evet. Sonra dediğiniz gibi hani bir söz var hocam. Önce diyor sağlığımızı feda ettik, para kazandık.
Evet.
Şimdi paramızı feda edip
sağlığımızı kazanmaya çalışıyor.
Evet. Geri almaya çalışıyoruz.
Son derece şey, mesela diyelim ki imkan varsa hocam büyük şehirlerde çocukların da oyun oynayabileceği yerlerde oturmak. Öyle değil mi?
Aynen
yani
hocam.
Şimdi çocuklar dışarıda top oynayamıyor. Saklambaç oynayamıyor, bindi bir oynayamıyor, yakar top oynayamıyor. Tabii bu oyunların bir kısmı unutuldu ama.
Evde de anne baba kızıyor, oğlum kımıldamak, oğlum koşma, altı komşumuz rahatsız olacak, oğlum bağırma.
Hocam yeni evlerde de şöyle bir şey var, dışarıya karşı ısı yalıtım çok güçlü ve katlar arası ama gürültü acayip yansıtıyor.
O da ayrı bir bela maalesef.
Yani çocuklar hareketsiz, mesela bu obezitenin çok yayılmasına sebeplerinden bir tanesi bu oluyor. Bir de hocam hareketsiz, mesela anne karnında bir bebek hareket etmiyorsa artık onu kaybettin demektir yani.
Hocam çok ilginç bir şeye parmak bastınız. Yani anne karnında hareket etmeyen çocuk öldü.
Evet.
Peki ama biz anne karnı dışına çıktığı zaman.
O zaman hareketsiz kılmaya çalışıyoruz yani.
Hocam bu konuda daha önce de birkaç kere değinmiştik. Ya bizim Türk milletinin çocuk anlayışımız çok yanlış. Yani çocuk otursun, hiç kımıldamasın, hareket etmesin.
Evet.
Uslu çocuk. Halbuki hocam çocuğun büyümesi için, kaslarının gelişmesi için devamlı hareket etmesi gerekiyor.
Evet. Oynaması lazım, kavga etmesi lazım. Böyle düşüp
çamura batması lazım bazen.
Tabii yani.
Bazen hocam atıp bir şey kırması lazım. Bu madde kırılan bir maddeymiş.
Evet. Onu öğrenecek yani.
Tekrar tekrar bir şey yapmasın hatayı ama.
Evet.
Yani biz hocam en ufak çocuk çamura bulaşsa kızıyoruz. Ufacık zıplasa kızıyoruz. O zaman dediğiniz gibi hocam yani seyahatin bir şeyi de, göç etmenin daha doğrusu, ailemizin huzuru. Geçen hocam bir arkadaştan bahsettiler. 4-5 çocuğu varmış. Benim yakınımın evini tutmuş. Bayağı da para vermiş. Dedim niye bu arkadaş buraya tutmuş? Çocukları fazla olduğu için müstakil yer bakıyordu kendine. Tavşanlı gibi küçük bir ilçede. Az bir fark vererek kafasına göre müstakil bir ev bulmuş. Şimdi 4-5 çocuğu var hocam. Yani rahat rahat orada çocuklar hoplasınlar, zıplasınlar, futbol oynasınlar evin içinde. Ne alt ne üst komşu rahatsız olacak. Gerçekten hocam ben bazen böyle pratik çözümler de üretmemiz lazım. Yani onunla bununla kavga etmek yerine icabında alt komşu, üst komşula. Yani imkanımız varsa, imkan olmayan bir şey demiyorum hocam.
Evet.
Ve hocam şunu da söyleyeyim. İmkanımız olduğu halde çoğu zaman da onu kullanmıyoruz. O da ayrı bir
evet
problem.
Ya da diyelim ki çocuklara dışarıda oyun imkanları oluşturmak, çocuklarla birlikte mesela piknik az yapıyoruz hocam. Çocuklar birlikte az geziyoruz. Özellikle bu babalar için yani.
Hele bu hocam kır gezisi falan bizde artık kalmadı neredeyse. Normalde bu batılılar bunu çok yaparlar. Benim hoşuma gider. Gittiğiniz zaman hocam görürsünüz. Önde baba, arkada annesi, arkada çocuklar böyle bisiklete binmişlerdir mesela. Böyle hani bir koloni gibi gezerler.
Evet. Veya arabaların üstünde bisiklet var, arkasında var, eklentiler var, piknik malzemelerinin vesaire olduğu. Yani doğayla iç içe olmak bir tedavi biçimi zaten. İnsan doğayla iç içe olması lazım.
İngiltere'de bulunduğumuz süre zarfında arkadaşlar derler ki kırlara gezmeye gidelim. Orada çok yağmur vardı hocam biliyorsunuz. Onların ona göre yağmurluğu var, çizmeleri var. Birkaç kere hani İngilizce öğreneceğim diye ben de düştüm peşlerine İngilizce konuşacağım diye. Sonra ya dedim bu ne biçimmiş? Hiç Türk kafasına uymuyor hocam. Yağmur çiseliyor. Yani çalı çırpı var hani koca ormanda yok pek fazla bir, o bölgede. Yani biz asla öyle bir yerde yağmurlu bir havada asla yürüyüş yapmayız. Ama bunlar saatlerce bu havada bile bile yürüyüş yaparlar. Gider bir yerde çay içerler falan filan. Sonra hocam bir parça ben de alıştım. Yağmurun insanı eritmediğini, insana şeker gibi olmadığını, şeker ve bizim farklı varlıklar olduğunu fark ettim ama evet. Çok geç fark ettim yani.
Evet yani onlar bizden daha önce tabii şehir hayatına geçtiler hocam ve şehir hayatının bedelini ödediler. Ondan sonra doğanın kıymetini daha fazla anladılar. Şimdi mesela doğanın kıymetini hocam biz şehirdekiler köydekilerden daha fazla biliyoruz. Niye? Tabii ki. Köydeki zaten sürekli o hali yaşadığı için ona o şey geliyor, olağan geliyor ama bizde şu anda mesela köyde bir evin olsa ve yazları ve tatillerde gidebiliyor olsan insana rüya gibi geliyor hocam.
Hocam bu zenginliğin tarifi yani bir insanın yakınlarda bir yerde bir köyde evi olması hele bir önünde 100-200 metre hocam arsası varsa bu dünyanın en zengin adamı gibi şu anda bizim İstanbulluların hayalinde. Halbuki ben memlekete gittiğimde görüyorum. Çok güzel 3-4 katlı evi var, köy evi. Altında ahırı var, traktörü var. Hocam 20 dönüm, 30 dönüm arazisi var. Hiç ben fakirim diye adam psikolojik olarak kendini çok kötü hissediyor. Keşke şehirde bir dairem olsaydı diyor. Falan diye böyle çok düşünen insanlar da gördüm hocam maalesef. Hocam yeni bir şeye geçelim. Bu seyahat etmekle alakalı. Etrafı görüp seyretmek maksadıyla yapılan seyahattir. Eğer bu seyahatler az ve seyrek olursa mübahtır. Sırf yani şey için diyor hocam böyle hani ciddi bir hedef yok. Hani böyle bir yeni bir yer göreyim şeklinde. Bunu hocam şundan dolayı Allah alem hocam bu tasavvuf kitabı yani bu normal bir kitap değil. Yani Müslüman'ın vakti çok kıymetlidir. Sırf gezmek için de olmamalı. Buna 3-5 daha şey bulaştırmalı. Amaç koymalı. Mesela bir alimi ziyaret etmek.
Evet.
Gittiğin yerdeki bir ilim adamınla da görüşmek.
Dostlarla buluşmak, yeni insanlarla tanışmak. Sıla-i rahim yapmak
hocam.
Evet.
Mesela hocam şimdi bayram geliyor. Şimdi bayram tatili hocam şöyle oldu maalesef. Üzülsek mi, sevinsek mi? Ya şimdi hükümet diyor ki bu sene bayram tatili 9 gün yapacağım. Hoppala pek çok insan hemencecik deniz kenarına kaçıp gidiyor. Ya kardeşim iyi güzel de bu bayramı Allah şey için vermiş. Akraba ziyaret etsin, sıla-i rahim olsun, anne babalar sevinsin. Şimdi bakıyorsunuz tatil kısa olunca kimse gitmiyor. Evet. 3 günde değmez diyor gittiğime memleketime. 9 gün olduğu zaman da ya şimdi memlekete niye vaktim israf edeyim ki? Deniz kenarına giderim diyor. Evet. Hocam bu da yanlış seyahate giriyor herhalde yani.
Yani şey oluyor. Kapitalizmin işte hocam tatil kültürü böyle oluyor.
Tamamen eğlence odaklı.
Evet eğlence odaklı ve tüketim odaklı ve gösteriş odaklı.
Akrabayı da tamamen sıfırlayan bir
evet,
yaşam. Yani. Çünkü hocam şöyle bir şey olabilir mi? Akrabaya giderseniz otel parası vermeyeceksiniz. Yemek parası vermeyeceksiniz. Kapitalizm bundan hoşlanmaz.
Tabii,
kapitalizm
tabii,
diyor
tabii.
ki sen 9 gün tatile çıkarsan her gün en az şu kadar harcaman lazım. Lokantası var bunun, işte çayı kahvesi var, otel parası var. Bu da çok ciddi meblağ hocam.
Evet. Veya diyelim ki tatile giderken hocam şey böyle çok yüksek fiyatların olduğu, çok lüks tüketimin olduğu, gösterişin ön planda olduğu yerleri seçmek de var. Daha mütevazı yerleri seçmek de var yani. Mesela ben hatırlıyorum hocam. Benim çocuklarla böyle çocuklar küçükken yani en iyi tatil yaptığım yerlerden birisi şeydi. Paşa Limanı adasıydı. Paşa Limanı'nda hocam o zamanlar profesyonel turizm yoktu. Bilmiyorum şu anda var mı? Oteller vesaire yok. Köylüler mesela hocam nüfus azalmış. Kendi evlerini şeye dönüştürmüşler. Pansiyon gibi çok dönüştürmüşler. Güzel. Bir evin anahtarı, anahtar da yok. Anahtar bile vermiyorlar. Çünkü kapı kilitlemek diye bir adet yok.
Hay Allah
yani.
Hocam ne zamanda nereden nereye geldik?
Ha, evet. Ve şey hocam denize girip çıkıyorsunuz. Tabii ekonomik imkanlar kısıtlı hocam. Bizim gittiğimiz Paşa Limanı'ndaki gittiğimiz köyde bir tane bakkal var. Başka bir şey yok hocam. Yani çocuk gitse o bakkal burası market de değil. Ne kadar tüketim yapabilir ama onlar da memnundu.
Hocam bir kere başıma geldi de biraz tabii benim gibi biraz tersten negatif bir tecrübeydi. Yurt dışından bir misafiri götürdüm. Kuzuluk taraflarına. Yani balık ikram edeyim dedim hocam. Bak yani hakikaten bu da psikolojisi önemli işin. Seyahatlerde hocam sen biraz daha mütevazı olmaya da alışmalı.
Evet.
Çünkü yüksek kalite istememek lazım. Hocam alabalık yani çoğumuzun hayal edip de yemediği balık şu anda yani. Tazesini kastediyorum. Hadi deyince hocam alabalık bulabiliyor musunuz şu anda?
Yani.
Gittik yani havuzunun başından tutturup pişirttirdik. Dedi ki o misafir, ya dedi ben bu balıkları dedi balıklara yem ediyorum dedi. Kendisi balıkçılık yapıyor deniz kenarında.
He.
Villası varmış. Yurt dışından birisi. Memleketine söylemeyeyim ki olumsuz bir şey oluşmasın. Ben dedi bu balıkları kesiyorum. Oltaya takıyorum. Onunla deniz balığı yakalıyorum. Fesubhanallah dedim. Kızdım, bir şey demedim tabii. Ne diyeyim şimdi? Sonra gittik bir yere alışveriş yapacağız. Küçük yer, küçük bakkala gittik. Ya dedi buradaki eşya kadar benim dedi kilerimde de daha fazla var dedi. Kilerindeki eşyalar.
Daha fazlaymış
villasındaki, yani. Bu bakkaldan daha fazla dedi. Güldü falan. Kızdım biraz. Hocam seyahatlerde böyle biraz otantik olmak lazım ya. Yani böyle.
Evet de böyle insanlarla da seyahat yapmamak
zaten
lazım yani.
Zaten yapmadık hocam. Son seyahatimiz oldu.
Yani o egosu o kadar şişmiş ki artık yani.
Bir daha seyahat yapmadık hocam dediğiniz gibi. Çünkü dediğiniz gibi böyle seyahati zehir ediyor size bu insanlar.
Yani Türkiye'de hocam benim kanaatimce şey. Yani böyle mütevazı tatil mekanları var ve imkanları var. Ama biz hep sosyal medyada ve medyada hep şeyleri görüyoruz. Pahalı mekanları görüyoruz yani.
Böyle hocam beyin yıkıyorlar. Yani bir maaşı 5 gün harcamazsanız, bir aylık maaşınız 5 gün harcamazsanız tatil yapmadınız.
Evet aynen.
Evinde otur kardeşim, madem para harcamayacaktın niye tatile gidiyorsun? Halbuki insan hocam mesela İstanbul'da ev kiraları çok yüksek. Yani daha küçük bir tatil kentinde bence o paranın yetmesi lazım aynı zaman içinde. Yetmiyor hocam. Niye? Çünkü hocam televizyonlar ve hocam şöyle söylüyor bak kendisi İmam Gazali. Bu gibi seyahatleri adet edenler genellikle basit insanlardır. Yani yeme içme eğlence için gidenler söylüyor hocam. Hani başka bir amacı yok. Evet. Sırf eğlenmek için gidenler basit insanlardır. Herkesin seyahat maksadı kendine göredir. Hani ağır insan. Hocam şu da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Hani çok güzel proje yaptınız, çok yoruldunuz. 3-5 gün tatil hak ettiniz de. Hocam bir de öyle tipler var ki tamamen hedonist. Hiçbir iş yapmadan topluma katkısı yok.
Evet.
Bir hayır işine uğraşmamış ama hep hayatı tatil gibi görüyor. Böyle hep şikayetçi, hep gezmek. Ben falanca yere gittim, onu yedim, filanca yere gittim, şunu gördüm. Yani tahmin edeyim İmam Gazali hocam bunlara çok kızıyor.
Evet, o tür insanlar işte hocam şey, insan için çok provokatif. Ne oluyor? Sizde yoksunluk hissi uyandırıyor yani. Halbuki o hava atmanın, o gösterişin bir sorunu yok ki yani.
Aynen.
Arkadaşlarla birlikte hocam şeye gitmiştik. Muğla taraflarına gitmiştik. 2 aile. Mesela orada denize girmek için çeşitli koylara vesaire gidiyoruz. Mesela bakıyorum şeyler hocam. Köylüler küçük şeyler yapmışlar. Mekanlar. Köy kahvaltısı yapıyor.
Ne güzel.
Ve diyelim ki atıyorum mesela bugünkü rakamlarla hocam. Bodrum'da mekanlar şeyi kastediyorum. Denize girecek yerlerde kahvaltı kişi başına 100 liradan aşağı bulamazken orada köyde hocam 50 liraya kahvaltı yapabiliyorsun.
Hem daha kaliteli hem yarı fiyatına.
Evet yani bir düşünsenize yani orada yaptığın kahvaltıyı sen zaten İstanbul'da sen zaten yaşadığın şehirde yapabiliyorsun ki mekanlardaki kahvaltıların çoğunluğunu. Ama orada köy peyniriyle köy tavuğunun yumurtasıyla yapılan kahvaltının tadı ne kadar güzel olur yani.
Hocam demek o zaman şuurlu seyahat edeceğiz. Eğlenmek de olacak ama dinlenmek bunun yanında hocam esas
farklı bir orada, dünyayı görmek yani.
Orada da hocam bir şeyler yapacağız diyor. Ben fakir hocam şöyle söyleyeyim. Gittim her yerde çok kitap götürürüm. Çoğu zaman okuyamadan gelirim ayrı konu ama her sefer inatla 4-5 kitap götürürüm ki bir boşluk olursa
okurum
diye. Bir kitap da okuyayım şeklinde. Hocam şöyle söylüyor bir de. Tabii hocam evvelden çok tekke vardı biliyorsunuz. Evet tekkelerde oturmak da yani yatmak kalkmak bedavaydı. Şimdi diyor ki hocam bazıları kendi tasavvuf ehli gösterip sufilerin nafakasından bir şey alırsa günaha girerler. Aldıkları nafaka haram olur. Çünkü bir kişinin tasavvuf ehli olmadığı halde kendisini sufi gibi göstermesi ve onların nafakasına ortak olması soyguculuk olur. Hocam şöyle, tüccar adam yani para kazanıyor hocam.
Evet.
Ama gidiyor tekkeye. Hocam tabii caiz olabilir esasında, olmaz değil ama amacı bunu artık alışkanlık haline getirmiş. Ya senin paran var, pulun var. Git otelde kal mesela.
Evet.
Çünkü tekke insanlar dervişler için yapmışlar. Ya ibadet ehli. Veya hocam medreseye gidiyorsunuz. Talebelerin yemeğine oturuyorsunuz. İmkanı olan insan hocam bunu yapmasın diyor İmam Gazali.
Kesinlikle şeyin bakıyorsunuz. Hali vakti yerinde olan insanlar. Öğrenci yurtlarını ya da işte devletin konuk evlerini vesaire kullanıyor. Yani orası ihtiyaç sahibi olan insanlar için olması lazım yani.
Veya hocam bir eğlence maksatlı kullanıyor işte değil mi?
Evet tabii yani.
Mesela hocam ben evvelden olurdu böyle kurumların misafirhanesi olur. Hasta için, şu için, bu için. Adam orayı keyfine kullanıyor mesela. Hmm. İdari bir vazifesi var. Orada kendine bir ofis yaptırıyor falan. Hani hocam o yüzden İmam Gazali Hazretleri hocam bu konuda çok hassas. Aman diyor ne olur kimse hak etmediği bir şeyi kullanmasın diyor. Hocam kısa bir araya girelim.
Girelim hocam.
Yine devam edeceğiz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam şimdi şunu demiştik, yani tatile giderken, eğlenirken de, hatta hocam sanki şimdi hatırlayamadan bir büyüğümüz hocam diyor ki, cebinde taksi parası varken dolmuşa binme diyor. Dolmuşu bir de sen sıkıştırma diyor.
Hmm.
Gerçekten hocam param var. Hocam taksi de Allah'ın kulu.
Evet.
O da 3-5 kuruş kazansın. Sen de o dolmuşları, otobüsleri boşu boşuna diyor, meşgul etme diyor. Yani böyle evet. Bir anlayış da var yani.
Bu da şimdi önce... şey mesela hocam, halk ekmek indirimli ekmek satıyor. Şimdi gelir durumun iyiyse...
Niye alacaksın oradan?
Ya, çünkü orada insanlar diyelim ki kuyruk varsa...
Evet, almamak
lazım. Kuyruk yoksa alabilirsin. Ama kuyruk varsa işte tamahkarlığın işte hocam sonu yok. Bakıyorsunuz ki ilginç bir şey hocam. Gelir düzeyinin yükselmesiyle birlikte tamahkarlık katsayısı daha artıyor.
Hocam devlet bazen çok ucuz ev yapıyor mesela. Hani,
evet.
Bu biraz irtibatsız oldu ama fakirler için yapıyor. Mesela geliri diyor asgari ücretin altında olacak diyor falan.
Evet.
Bir bakıyorsun hocam... O bölgenin uyanıkları, akıllı kimseleri, oralar hocam girip bir şekilde...
Kendi yanında çalışanını ya da düşük gelirli bir akrabasını vesaire...
Oraya gösteriyor, sonra onun elinden de onu alıyor tabii.
Evet.
Yani hocam bunlar hakikaten biraz fazla açık gözlü olmak diye görüyorum.
Yani açgözlülük hakikaten ilginç bir şey hocam. Açgözlü insanların şey olması da mümkün değil yani. Mutlu olma şansı da yok yani. Ve kapitalizmin hocam temel özelliklerinden bir tanesi şey, açgözlülük.
Ve bunu teşvik etmek.
Evet, biri birini besliyor çünkü. Bu aynı zamanda hocam ben merkezli olmayı teşvik ediyor. Onun için bencillik alıp başını yürüyor.
Hocam bu sufi kitaplarından çok ilginç hikayeler vardır. Başkasına zarar vermemekle alakalı. Bir terzi sufi, bir müşterisi var. Biraz sahtekar bir müşteri. Hep buna sahte paralar getirirmiş. Veya değeri düşük para hocam. Altın paralar var ya, altın gümüş.
He, orana düşmüş.
Hiç itiraz etmezmiş. Bir gün çırak varmış dükkanda. Çırak demiş kardeşim bu para almam. Bunlar demiş kötü para. Bunlar yani bozuk para. Kişesi bozulmuş. Sonra usta sana anlatmış övünerek, sevinerek. Usta demiş bugün demiş falanca müşteri geldi. Hani her zaman gelir ya.
He.
Onu demiş payladım ve gönderdim geri demiş. Getirdiği parayı almadım çünkü beni kandırmaya çalıştı.
Hmm.
Yani değeri düşük para getiriyor. Altın oranı veya gümüş oranı düşük para. Evladım ne öyle yaptın demiş. Ben şu şunca yılda ondan o parayı alırım. Başka bir Müslüman zarar vermesin diye. Bilerek o parayı ben alırdım demiş. Tüh demiş keşke alsaydın demiş. Ya hocam çok ilginç. Böyle sufiler var. Hatta bir sufi hocam yüzündeki sineği kovalamıyor. Ya niye kış demiyorsun sineğe? Şimdi kovalarsam arkadaşım burnuna konacak.
Evet.
Yani hocam nerede bu ince anlayışlar? Şimdiki günümüzün maalesef hocam bencil insan türünden ortaya çıktı yani tamamen. Ben gemimi kurtarayım.
Evet ama mesela bu sonuçta şeyi azaltıyor. Ortalamayı düşürüyor. Yani yardımlaşma ve dayanışma her zaman bir avantaj yani. Bencillik olduğunda bencillik yardımlaşma ve dayanışma birlikte yapabileceğin şeyleri ortadan kaldırıyor. Ama hakikaten çağımızın artık sosyologların ilgilendiği bir konu yani bu.
Hatta hocam şöyle söyleyeyim, İmam Gazali çok kızmış. Bunların en kötüsü de sufilerin sözlerinden birkaç cümle ezberleyen, başka bir şey bilmeyen ve şeriat cahili olan kimselerdir. Yani hocam 3-5 tane İbn Arabi'den, 3-5 tane Mevlana'dan, 3-5 tane Beyazı Bistami'den söz ezberleyip insanları kandıran hani böyle müteşeyyih sahte şeyhler var ya.
Evet.
Bunlar hocam, bunların diyor hocam çevreye verdikleri zarar çok fazladır. Çünkü bir Müslüman kendisini kafirden koruyabilir fakat bu gibi münafıklardan korunmak daha zordur.
Daha zor evet.
Bunların ağızları laf kalabalığı yapar. İslam şeriatını bilmezler. Fakat kendilerini bilgin gösterirler. Onların tuzağına düşen kimseler helak olurlar. Hocam konumuz seyahat ama.
Evet.
Bu tür gezginci tiplerin her zaman olduğunu söylüyor İmam Gazali. Dikkat etmek lazım diyor.
Evet. Şimdilerde diyelim ki sosyal medyada, YouTube'da vesaire de hocam şey daha fazla. Sahte şeyh diyelim yani.
Müteşeyyih hocam bunun şeysi, teknik terimi. Evet. Müteşeyyih, şeyhlik numarası yapan.
Evet. Şimdi bunlar ne oluyor? İnsanların tasavvufa yaklaşmasını engelliyor. Yani aslında eski zamanlarda da vardı ama şimdi hocam yüz yüze görüşmeden bir kısmı ya. Yani adam YouTube'dayken, sosyal medyadayken gerçek kimliğiyle orada değil yani. Orada bir yansıttığı kimliği var, bir de gerçek. Halbuki eskiden diyelim ki bir sufi üstad ile talebeleri yüz yüze geliyordu. Orada kendini gizlemesi zor.
Hala hocam tasavvufta asıl olan yüz yüze görüşmektir.
Evet.
Yani bu korona döneminde dahi pek çok tarikat erbabı olabildiğince hocam yüz yüze görüşmeyi şeyh efendiyle öncelemiştir. Hani bu artık Zoom'dan yapalım sohbetleri falan anlayış hocam pek yerleşmedi tarikatlarda. Çünkü hocam feyiz denen şey ancak göz göze, kalp kalbe olursa insan. Evet. Akıyor hocam bir gönülden diğer gönüle.
Hiçbir zaman şey mesela gelişmiş ülkelerde hocam eğitimin daha fazla dijitalleşmesi bekleniyordu. İşte basılı kitaplar olmayacak, her şey tabletlerde olacak. Okullarda tahtalar kalkacak, hep işte akıllı tahtalar olacak vesaire. Öyle olmuyor. Yapmıyor. Mesela eğitimde çok iyi olan ülkeler var. Finlandiya evet. gibi, Japonya gibi, Singapur gibi, Kanada gibi ülkeler ve diğer batılı ülkeler, gelişmiş ülkeler dijitalleşmeyi bir noktaya kadar götürüyor. Daha fazlasına izin vermiyor. İnsanlar da şey etmiyor. Çünkü o yolla edineceğim bilgi ayrı, yüz yüze insani etkileşimle olan bilgi birbirinden farklı yani.
Eyvallah. Hocam bazı seyahatlerin şartları da var şimdi. Zahiri yolculuğun edepleri demiş. Hocam mesela bir yere gezmeye gideceğiz. Ne yapmamız lazım? Birinci edep, yolculuğa çıkmadan önce helalleşmeli ve üzerinde emanet varsa onları sahiplerine vermelidir. Bakması gereken kimseleri nafaka bırakması vaciptir. Şimdi hocam insan gezmeye gidiyor, borç alıyor bir yerden. Yani hani gezmek için borç almak hocam biraz mantığa da ters. Bir sene boyu hocam sıkıntı yaşıyor iyi bir tatil yaptığı için. Bu sefer helallaşamıyor kimseyle.
Evet.
Halbuki hocam gezmek biraz imkan meselesi. Geleceksen arabanın bakımını yaptır, borçlarını bir öde önce. Hani bazı tipler var bugün maalesef. Başkasından aldığı borçla veya borcunu ödemiyor esnaf. İlla borcu almak deyince yani
evet.
Ali Rıza hocam bana bir 5.000 lira ver de gezmeye gideyim şeklinde değil de. Esnaf adam lüks tatile gidiyor. Ama onlarca müşterisini toptan almış gıdayı mesela vermiyor şeyini. Geciktiriyor yani.
Evet yani eskide mesela bir adet vardı hocam. İnsanlar hacca giderken ya da gurbete giderken ya da uzun bir yolculuğa çıkarken şey derdi. Dolaşıp helalleşirdi yani.
Çok güzel bir adetten.
Sonradan mesela bu cep telefonu mesajları biçiminde olmaya başladı. Sonra ben yıllardır hatırlamıyorum öyle işte ben hacca gidiyorum hakkınızı helal edin. Varsa benim hakkımı helal ediyorum diye mesajlar. Aslında
azaldı şey, biraz da kültür.
Evet. Halbuki helallik almak lazım bir şey. Ölümlü bir dünya burası.
Hocam ne diyor bak. Yol azığını da helalden hazırlamalı. Ve yolda arkadaşlarına da ikram edebilecek şekilde olmalıdır. Yani bencilce gitmek yok. Hocam hatırlıyorum İngiltere'de bir seyahat etmiştik. Yanındaki Malezyalı bir kardeşimiz. İkimiz öyle bir yol hazırlığı yapmışız ki. Gider ki yedik, gelir ki yedik bitiremedik. Sağ olsun hanımlar güzelce eşyalar koymuş içine. Sandviçler, şunlar bunlar. Yani yolda bile sufi diyor cömert olur. İki aile hocam bir arabaya bindiniz gidiyorsunuz. Uçağa bindiniz. Yani sandviç yapıyorsan birkaç fazla yap. Evet. Şeklinde hocam çok hoşuma gitti yani.
Batı'da örnek veriyorlar işte bir ev taşıyoruz diyor bina, bir apartmana taşınıyoruz. Hiç öyle şeyden yani durumunuz nasıl, yemek ihtiyacınız var mı yok mu diye soran olmaz diyor orada yani. Herkes kendi dünyasındadır. Bir tanesi diyor bize şey etti diyor sandviç vesaire verdi akşam geri verirsiniz dedi yani.
Sandviçleri mi?
Yani alternatifini görürüz. Yani ama o bile bir büyük iyilik onlar için iyilik. Yani.
Çünkü o anda belki bulamazdı.
Evet, bir arkadaş anlatmıştı taşınıyorduk böyle böyle oldu diyor. Yani size garip gelecek ama bu bile orada büyük bir iyilik diyor yani.
Hocam bak şöyle bir söz var. Çünkü ikramda bulunmak, tatlı konuşmak ve vasıtayı kiraladığı kimseyle iyi geçinmek güzel ahlaktandır. Şimdi tabii eskiden deve kiralıyorlarmış biliyorsunuz. Deveci var.
Evet.
Adamın 3 devesini kiralıyorsun. Ailecek devesinde seyahat ediyorsunuz. Hocam aynen bizim yaşamış, bizim Hüdayi Vakfı'nda, bizim yurt dışı hizmetlerinde bir abimiz Afrika'da bir cip tutuyorlar. Bir yerden bir yere geçiyorsunuz. İşte yol yok, bilmem ne yok. Sadece ciplerle seyahat ediyorsunuz. Tabii siyahi bir kardeşimiz. Bu seyahatten sonra demiş ki ben demiş Müslüman olmak istiyorum. Demişler kardeşim yani niye olmak istiyorsun? Yani, tabii anladık da bir sebebini anlat bakalım.
He.
Bizden ne gördün de. Ya demiş siz bir kere çok cömertsiniz. Ben çok insanlar yani Hristiyan geliyor buraya, Avrupalılar geliyor, Fransız, Alman, İngiliz. Birincisi bana yemek ısmarlamıyorlar. Ben o arabanın kenarında kendi çıkınımdan çıkardığım yemekleri yiyorum. Tabii onların parası çok ya şimdi hocam. Seyahat eden insanlar.
Evet.
Daha zenginler. Onlar gidip lüks lokantayı arabayı çek diyorlar. Orada güzel bir sofrada yemek yiyorlar. Bu zavallı da orada arabasının bir kenarında bir sandviç falan idare ediyor belki de. Veya diyor yedirenler de benim masasına oturtmazdı. Tabii sen de şurada bir parça ye ama kendi aralarına otururlar. Ben de bir köşede lokanta yedirsem bile asla benim masalarına oturtmazlardı. Siz diyor seyahate başladık. Bana çok iyi davrandınız. Benimle çok iyi geçindiniz. Her bir lokantada duruşumuzda, bir çay kahve içişimizde aynı masaya oturduk, aynı yemeği yedik. Şimdi hocam siyah ya, siyah olduğu için daha bir tabii bunlar hassas. Ayrımcılığa karşı. Ben anladım ki sizin dininiz çok güzel bir din. İkramı, cömertliği seven bir din. Artı ırkçılık yok sizin dininizde.
Yani adam iki şey, ikisi bir arada ama hocam düşünün yani ırkçılık hakikaten ne kadar bir insan diğer insanı aşağılıyor.
Hocam Ukrayna'dan kaçanlar var biliyorsunuz. Almanya'ya falan kaçıyorlar ya, Polonya'ya, şuraya buraya. Ya şimdi Ukrayna okuyan talebeler arasında siyahi talebeler de var. Adamı almıyorlar hocam ya. Sen git öl diyorlar. Biz Ukraynalıları mavi gözlü, sarı saçlı olmak. Hocam biz dışarıda sizin gözler biraz mavi gibi sanki.
O ışık oyunu hocam.
Biz sen de şimdi yani öyle bir duruma düşsek siz alırlar beni almazlar sanki.
Hocam bizim benim Trabzonlu olduğumu anladıkları gibi almazlar zaten.
Öyle mi? Gerçekten hocam yani güzel ikramla bulunmak seyahatte olduğu zaman hakikaten bu geçinmek. Çünkü hocam seyahat esasında tasavvufta bir hayat tarzıdır. Sufi devamlı gezer. Yeni beldeler, bölgeler ve insanlar, şehirler tanır, istifade eder ve bilgisi görgüsü artar. Bu şekilde bir amaç olduğu için ve hocam insanın diyorlar ki kötü ahlakı seyahat ortaya çıkarmış.
Bencilliği, evet, orada,
cimriliği.
Evet.
Daha başında kaldık Ali hocam. Şimdi bir tane battaniye var. Bir somun ekmek bulduk.
Evet.
Bu battaniyeyi kim kullanacak? Bu ekmeği kim yiyecek?
Bir şey filmi vardı hocam. İskandinav filmi vardı. Almanlar ve İngiliz uçakları çatışma halinde. Neyse iki uçak da düşüyor. İngiliz ve Alman askerler aynı kulübeye sığınıyor. Yaşayabilmek için işbirliği yapmaları lazım ama ülkeleri ve kendileri savaş halinde.
Çok ilginç.
Yani güzel bir filmdi. Böyle düşmanlığı bile bir noktaya kadar, bir noktada durdurmak gerektiğini anlıyor yani insan.
Evet. Hocam peki başka edepleri var mı? İkinci edep yolculukta kendisine uygun bir arkadaş seçmelidir. Hocam gerçekten insan kötü bir arkadaşla yola çıktığı zaman psikolojik işkence oluyor ya.
Eyvah eyvah tabii. Çünkü şey yol kadar yoldaş da önemli ya hocam.
Yani. Evvelen Refik, Badet, Tarık diyorlar hocam. Önce Refik, Badet, Tarık. Sonra yol diyorlar.
Önce yoldaş yani, arkadaş.
Çünkü hocam yolda güvenlik sıkıntısı yaşayabilirsin. Yani uyuyacaksındır, bilirsin senin başını beklemesi gerekir. Eşyalarını emanet etmen gerekebilir. Şöyle diyeceğim Peygamber Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına yolculuğa çıkmayı tasvip etmez. Ve şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir cemaattir. Aralarından birini kendilerine başkan seçmelidirler. Çünkü yolculuk esnasında çeşitli haller ve meşakkatler meydana gelebilir. Yani düzensiz böyle bir serseri mayın mangası gibi olmayacak hocam. Müslümanın seyahati. Tek başına olmayacak hocam. Hocam okuyoruz değil mi haberlerde falan. Tek başına turist geliyor. Bazen üzülüyoruz yani ülkemizde bir cinayete kurban gidiyor. Parası çalınıyor. Ya diyorsun hem bizim de yüzümüzü şey yapıyorlar, karartıyorlar.
Tabii. Yani sonuçta İnsanın tek başına gidebileceği yerler var. Bir de riskli olduğu yerler var. Yani şimdi Amerika'da mesela hocam bazı mahalleler vardır. Polis bile zor giriyor yani.
Ya.
Bu Avrupa içinde geçerli riskli olan yerler. Yani İslam hep şeyi zaten böyle tek başınalığı değil de birkaç kişi olmayı. Niye? Çünkü insan Robinson Crusoe gibi değil yani. Tek başına yaşayamaz bir insan. Öyle de olmamalı yani.
Hocam için... geçenlerde bir hani çok üzüntü verici bir şey vardı. Karı koca ama koca sahtekar birisi oldu. Belli ki eşine şey yaptırmış, hayat sigortası. Ve onu uçurumdan aşağı itti. İkisi gezmeye gitmişler sadece yapayalnız. Sonra birisi de hocam bir şekilde video çeken başka birisi onu görmüş. Kayda düşmüş. Şimdi hocam 3-4 kişi olduğunuz zaman kötü niyet içeride birisi varsa onun kötü niyetine engel olmuş oluyorsunuz. Yani 2 kişiden de Peygamber Efendimiz genelde hocam 3 kişi tavsiye ediyor. Hocam 2 kişi kafa kafaya verip kötülük kurgulayabilir. Veya hocam birisi diğerine kötülük kurgulayabilir. Ama 3 kişi olduğu zaman bu da çok zor.
Evet.
Yani bir kişi, çünkü sır meselesi var ya.
Evet.
Bir insan tek başına başka birine kötülük yapınca kimse de şahit olmadığı zaman kendince aklı rahat. Ama başka birinin görmesi acaba şeysi yapıyor. Hocam yani dinimizin her şeyi güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize seyahat etmenin edeplerini de öğretmiş. Yani psikolojik açıdan bizi rahat ettirecek. Giderken kaygılanmadan rahat rahat gezeceğiz şimdi. Öteki türlü hocam tek başına çıktınız, otostop yaptınız. Tanımıyorsun, bilmiyorsun hırlı mı, hırsız mı?
Evet.
Başınıza her şey gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var diyor. Bu hadisten hocam bunu anlıyoruz. Üçüncü bir edep, ayrılırken geride kalan kimselerle vedalaşmalı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duasını okumalıdır. Senin dinini, emanetini ve amelinin sonuçlarını Allah'a ısmarlıyorum. Yani hocam hem dua var burada hem de psikolojik olarak güzelce geçinmişsiniz akrabanızla, işte ev kiralamışsınız diyorsunuz hocam siz.
Evet.
Hani pansiyon.
Evet.
Pansiyon sahibinle. Hakikaten hocam bazen akraba gibi olan tipler oluyor hocam, böyle bir yere gezmeye gidiyor adam. Hemen tanışıyor oradaki cami cemaatiyle veya pansiyonun sahibiyle. Seneye tekrar geleceğim diyor. Telefonlar, telefonlaşmalar, kartlaşmalar. Bakıyorsun hocam güzel ahlaklı insan sanki akrabası gibi oluyor gittiği yerin. İnsan öyle geçiniyor.
Evet, bu onlar için de iyi bir şey oluyor hocam. Yani karşılıklı iyi bir şey. Mesela o insanlar da bu işin sonuçta profesyoneli değil ya. Siz mütevazı yerleri tercih ettiğiniz zaman mütevazı insanlara katkınız oluyor. Onların size oluyor. Ben diyelim ki en sevdiğim yerlerden bir tanesi Gökçeada. Gökçeada'da da yine her gittiğimde tanıştıklarımın telefonlarını almışım mesela.
Ne güzel.
Gene onlar.
Arkadaş yani olmuşsun.
Bunlar şey değil, profesyonel değil hocam. Bunlar kendi evlerini pansiyon olarak işleten mütevazı aileler yani.
Hocam profesyonel dahi olsa orada da iyi geçinmek.
O tabii tabii. O da güzel. Kastettiğim bir şey. Kastettiğim şu, profesyonel kurumlar bu işin zaten kompedane. Onlar zaten para kazanıyor. Artı benim için de iyi, daha ekonomik oluyor. Eyvallah. Ben diyelim ki orada bir işte 5 yıldızlı bir otelde kaldığım zaman yapacak olduğum masraf başka, ya da konforlu bir otelde. Ama orada ne oluyor? Çocuklarla birlikte, herkesin katkısıyla birlikte bir şeyler yapıyorsun yani.
Zaten hocam hayatı güzel yapan da bunlar değil mi? Ailecek. Herkes evet. Hocam elini taşın altına koyacak. Evin annesi icabında ufak tefek sandviç hazırlayacak. Çocuklar bir şeyler getirecek, ne bileyim. Baba başka fedakarlık yapacak.
Evet. Yani hocam, hep hanımlara düşmemeli işleri.
Yok yok, hep beraber hocam. Hep asla birlikte, onu söylüyorum. Evet. Yani babası.
Yok, siz söylemezsiniz evet. De vurgulamak lazım yani.
Doğru doğru. Hatta hocam bizim kültürümüz şöyle bir şey var. Şahsen ben hocam pikniğe falan gittiğimizde bütün işleri erkekler yapmalı derim. O yani ızgara işini, şuyu bucu. Hanımlar zaten bütün ömürleri mutfakta geçiyor. Hiç olmazsa pikniğe falan gidildiğinde bu tür hocam seyahatlerde erkekler daha çok yük almalı. İcabında dışarıdan da alabilmeli icabında. Bunu yapmalı dedi, söylerim hocam seyahatlerimizde.
Hocam hanımlar zaten çok yoğun programları var. Hem çocuklarla ilgilenecek hem ev işleriyle ilgilenecekler. Bazen tatil olmaktan çıkıyor yani. Tatil onlar için de anlamlı bir şey hale gelmesi lazım.
Hocam
yani.
Çok güzel bir şey, bitirelim o zaman bugünkü programımızı. Lütfen bu tür seyahatlerimizde Peygamber Efendimiz tavsiye ettiği edepler var. Helalleşerek çıkmalıyız. Bir araba kiralamışsak veya bir deve, o zaman deve vardı.
Evet.
Sahibini iyi geçinelim. Sonra kendimize uygun arkadaş seçelim. Bir de arkadaşlarımız yük olmayalım. Hele bu hayat arkadaşımız, eşimizse hanımefendilere hizmet edelim diyorsunuz hocam. Ben de bu sözleri bitiriyorum.
Eyvallah hocam.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık muhterem hocam. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.